Ayrım 4.
Savaşta yenilmelerine, zorla iskan edilmelerine, sürünmelerine karşın Türkmenin hepsi buna boyun eğmedi. İskandan, sürgünden kaçanlar gene eski yaşamlarını, konuk göçmeyi sürdürdüler. Ama gittikçe yörüklük zorlaşarak bugüne kadar geldi, hele bugünlerde çekilmez bir hal aldı. Aşağıdan İskenderun, payal sürelerinden, gevur dağlarından top sesleri geliyordu. Vakit bahara doğruydu. Şubat yeli kış yerini çoktan kovmuştu. Bu kış Yozgat'tan, Sivas'tan, Kazova'dan, Tokat'tan, Gündeşliova'dan, Harran'dan, Kamışlı'dan, Halep'ten, Tekmir Diyarı Rum'dan ve başka yerlerden ne kadar kara çadırlı varsa Osmanlı'ya bayrak açmıştı. Dövüşün bayraktarlığını Toros'un varsığı Kozanoğlu yapıyordu. Daha aşağılarda Payaz Kalesi'nin düzünde Osmanlı'nın yolunu Küçük Alioğlu, Payaslıoğlu, Gevur Dağları'nın arkasındaki Barak aşireti Elbeylioğlu kesiyordu. Gülek yolunu da Menemencioğlu kesiyordu. Çadıoğlu, Çapanoğlu, Sunguroğlu da dövüşe girmişti. Gevur Dağları'ndan başlayan savaşta Türkmen boyuna yeniliyor, dövüşüyor, çekiliyordu. Osmanlı'nın topu tüfeği vardı. Türkmen'in birkaç çakmaklı tüfeğinden başka hiçbir silahı yoktu elinde. Türkmenler iki aydır yeniliyor, çekiliyordu. Osmanlı askerinin bir kısmı da yukarıdan, Haçın, Feke, Göksün üstünden geliyordu. Ulu yolların ağzı kesilmişti. Ulu yolların ağzını kesmiş, Türkmen'i ovaya, Akdeniz'e, dağlar arasında doldurmuş, sıkıştırmıştı. Türkmen sinmiş, dövüşmüyor, bekliyordu. 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan geceyi bekliyordu. O gece bütün Türkmen ovaya, sular başına dağılacak, ağaçlar, tepeler üstünde kavuşan yıldızları, duran suyları gözleyerek kavuşan yıldızlara, donmuş sulara dileğini dileyecekti. Allah şık Türkmen'in kılıcını keskin, Osmanlı'nın gözünü kör eyle. Şu halime, şu günüme bak benim, şu halimizi, şu günümüzü, şu halimizi bize bağışla Yaradan. Çukurun toprağı kendilerinin olsun, bizi konup göçmekten geriye koyma Yaradan. Bizi soğuk suylu, mor yarpuzlu pınarlardan geri koyma Yaradan. O gece ağzına kadar insanla üst üste dolu çukur havada kimse uyumadı, canlarını dişlerine takıp kavuşacak yıldızları beklediler. Hızır'dan dilek dilediler ve gün ışırken Osmanlı ile büyük dövüş başladı. Türkmen'den kırılan kırıldı, kırılmayan teslim oldu. Öteki Anadolu'daki Türkmenlerin çoğunu da toparlayıp Çukurova'ya doldurdular. Sıcağı sineye dayanamayan Türkmen'e kırfacan girdi. Çoğu öldü, geriye kalanı da sıtmadan yattı. O kadar ki ölüler açlıkta koktu, ölüleri gömen bulunmadı. Koyunlar, develer, köheylen atlar da Çukurova'yı dayanamayıp öldüler. Çukurova'da o zamanlar bataklıktan, büklüklükten geçilmiyordu. Bir sabah Türkmen hasta, yaralı, gene ayağa kalktı. Osmanlı askeri gene üstüne yüklendi. Bir daha belini doğrultamamasıya Türkmen düştü. Bu böyle sürüp gidemezdi. Türkmen bu yaz burada kalırsa toptan kırılıp gidecekti. Başka yollar bulmak gerek. İşte bu Haydar Usta'nın babası da, dedesi de demirciydi. Yörüklerin Horasan'dan beri kılıçlarını dökerlerdi. Nakışlı, dualı, sağlam. Haydar Usta'nın babasının elinde bir Mısri kılıç vardı. Bir damlası gibi duran bir kılıçtı. Aydınlık, süzülmüş, ince. Haydar Usta'nın babası kılıcını alıp binbaşı Ali Bey'e gitti. Ali Bey kılıcı görünce dili boğazına aktı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Usta, binbaşım al bu kılıcı dedi. Al bu kılıcı da bizi salıver dağlarımıza, gidelim. Bir aya kalmaz hepimiz ölürüz bu çukurda. Kurtar bizi. Binbaşı düşündü. Sonra diz çöküp söze geldi. Bu kadar güzel kılıç yapan bir soy bu hale layık değildir dedi. Git aşiretine söyle, yarın sabah bu yoldan dağları yürüsünler. Haydar Usta, kılıç artıklarını bir kılıç kurtardı der, övünür, babamın kılıcı. O kılıca lanet olsun der obanın bazı kişileri de. O kılıç olmasaydı, bizde Anavarza'nın insan eksen biter toprağına yetişir, adam gibi toprak sahibi, ev sahibi, yer yurt sahibi olurduk şimdi. Ölen ölür, kalanlar da sıcağa alışırdı, kalanların hepsi ölmedi ya. Bunu kimse Haydar Usta'nın yüzüne karşı söyleyemezdi. Söyleyemezdi ya, Haydar Usta onların böyle düşündüklerini, böyle konuştuklarını bilir. Bir kılıç da biz götüreceğiz Osmanlı'ya. Osmanlı'dan bu sefer bize toprak vermesini isteyecek, babamızın kusurunu bağışlatacağız derdi. Sözünü ortaya söylerdi. Sonra kılıçtan sonra Türkmen'in kesesinin ağzı açıldı. Çil çil altınlar gün ışığına çıkıp Osmanlı zabitlerinin avucuna, Çukurova mahpushanelerinden bırakılsın diye doldurdular. Bir de güzel yörük kızlarını aldılar Osmanlı askerleri. Bir obadan bir kız alıp dağların yolunu yörüklere açtılar. Bu Osmanlı askerlerine gönülsüz değilmiş yörük kızlarının ağıtları, destanları daha dillerdedir. Bir yenilginin en acı destanı ile birlikte söylenirler. Eğer bu altınlar bu kızlar olmasaydı, şimdi dağlarda çadır kuran, konağın göçen tek bir kişi kalmayacaktı. Çoktan Türkmen'in, yörüğün kökü kurumuş olacaktı. İskenden önceyi Türkmen bir altın çağı gibi almışlar. O baharı, o yazı, Karaçınlılar Aladağ'da binbir sıkıntı içinde geçirdiler. Ormancılar aman vermiyordu. Ormanda bir keçi görmesinden kıyamet kopuyordu. Bir dal kopmasın bir ağaçtan, jandarmalar yörüklerin başına hışım gibi iniyorlardı. O yaz çok rüşvet verdiler ormancılara, çok kuzu çöreni çektiler. Üstlerindeki düzen bir zulümdü. Bu işin hiç tadı kalmamıştı. Obacıbaşı Süleyman Kahya, Ankara'ya tel üstüne tel çekti. Ya bizi öldürün, ya bize yerleşecek bir toprak parçası verin diye. Koyunlara hastalık girdi. Çok koyun öldü. Jandarmalar Mustan yüzünden 5 kere obayı bastılar. Tekmili erkekleri, Müslüm'ü de sobanın içinden geçirdiler. Veli çocuk, kuzu güderken orta belde vuruldu. Kimin vurduğu bir türlü belli olmadı. Veli çocuk parça parça kan kusarak öldü. Haydar Usta'nın kafası iyice kızmıştı. Bu yıl kılıç bitmezse olmaz diyordu kendi kendine. Bu yıl bu kılıç bitmezse bizim de yörük de kışlayacak yer bulamaz. Ya burada bu yer, kar altında kalır ölür ya da çukurda yer bulamaz. Haydar Usta 5 besil koyunu önüne katıp Adana'ya indi. Koyunları epeyce pahalı satıp paralığı kuşağına yerleştirdi. Altunbüke'nin kuyumcu dükkanına vardı. Oradan bir altın varak istedi. Uzun bir pazarlık oldu ve Haydar Usta altın varağı alıp Aladağ'a döndü. Hemen obanın gençlerini çağırdı. Gelin dedi. Çocuklar gelin. Şuraya bana bir demirci evi yapalım. Mor kayanın dibine bir demirci evini birkaç günde yaptılar. İçine ocağa körüğü koydular. Örsü taş yere uzun uzun uğraşarak çaktılar. Haydar Usta bir şey eksik kalmış mı diye sakalını 2 eliyle kavrayıp düşündü. Her şey tamamdı. Sağ olun dedi. Hadi gidin de ben işime başlayayım. Kerem sen kal. Hemen işe koyuldu. Aşkla şevkle çalışmaya başladı. Bu kılıç bu sonbahara mutlaka bitmeliydi. Birkaç gün sonra Haydar Usta'yı Kerem'i görenler tanıyamadılar. Haydar Usta'nın yüzü gözü kapkara kesilmiş, ellerine sakalına kapkara olmuş yüzüne altın tozları yapışmıştı. Haydar Usta öteki kılıçtaki ayetleri tıpkı bu kılıca ince ince oyuyor, içini de altın yaldızla yaldızlıyordu. Ne kadar çalışsa, ne kadar elini çabuk tutsa da iş çok ağır gidiyordu. Derken güz geldi çattı. Aşağıdaki başını göğe almış gitmiş ulu çınar sapsarı kesildi. Sarının üstüne inceden kızıltılar doluşuyordu. Ulu çınar bu hale gelince artık Çukurova'ya göç etme zamanı gelmiş demektir. Haydar Usta demirci evinde yatıp kalkıyor, o gün doğumundan gün batımına kadar ellerini dormadan işletiyordu. Sararmış çınarı görünce içinden geçirdi. Eyvah dedi, eyvah ki eyvah, kılıç bitmedi, bu yıl da oba Çukurova'da sürünecek. Çalışmasını daha da hızlandırdı. Kerem diyordu ikide bir de. Kerem bak bakalım çınağa, yapraklarını döküyor mu, üzerindeki kızıltılar gitmiş mi? Kerem bakıyor bakıyor, yok dedem diyordu. Ağacın yaprakları öyle sarı, sapsarı duruyor. Sarının üstünde de kızıltılar uçuşuyor. Yaprak yaprak uçuşuyor dedem. Bir sabah başta Müslüm, obanın ileri gelenleri demirci evinin kapısına dayandılar. Süleyman Kahya, Haydar Usta, Haydar Usta diye içeri bağırdı. Haydar Usta hemen dışarı fırladı. Buyur Kahya dedi. Süleyman Kahya, güz geldi geçiyor, neredeyse kış bastıracak. Koyunlar kuzular kırılmaya başladı. Senin kılıç daha bitmedi mi? Nasıl olsa biteceği de yok. Bitse bile bu devirde kim kılıca itibar eder de bize bir karış toprak verir? Haydar Usta öfkeden zangır zangır titredi. Bu kılıcı ha dedi. İçeriye girdi. Elinde yanar döner kılıçla çıktı. Kılıcı 2 parmağı arasında tutuyor. Bu kılıca kimse bakmayacak öyle mi? Baksana. Bir damla su gibi bu kılıç. Bu kılıcı ha. Baksana şu kılıca Süleyman. 2 gözü kör bile görür bunun güzelliğini. Deliler ahmaklar bile farkına varır güzelliğinin farkına. Babam gününde olsaydı ben de bu kılıcı böyle yapsaydım. Götürseydim valiye, sadrazama, vezire, padişaha. Tekme Çukurova'yı bize verirlerdi. Dedemin yaptığı kılıç bunun %1 güzelliğinde değildi. Sen dur Süleyman. İleri geri çok konuşma. Sen dur. Ben bu kılıcı götürecek yeri biliyorum. Kadir kıymet bilen bir kişiyi şavalladım. Biliyorum hay yiyen. Sen dur hele. Ben bitireyim şunu. Az kaldı. Bu kılıç bize çukurda bir yurtlak getirmezse ben de Süleyman. Sen kılıcını bitir. Yarın sabah oba göçüyor Haydar. Haydar Usta sapsarı kesildi. Etme Süleyman, kölen olam, ayaklarının turabı olam, etme Süleyman, gözünü sevem. Bana 3 gün daha mühlet ver. Belki 3 günde bitiririm. Az kaldı Süleyman. Çukurova'ya gideceğiz de ne olacak? Yurt tutacak bir karış toprak mı? Ekilmemiş bir dağ, bir tepe, bir büyük hoyukbaşı mı bulacağız? Saban girmemiş bir karış yer mi var mı Çukurova'da? Nereye gideceğiz Süleyman? Bana 3 gün daha ver. Belki şu 3 gün içinde bitiririm kılıcı. Haydar Usta doğru söylüyordu. Nereye gideceklerdi? Çukurova'yı gözünün önüne getirdi şöyle bir. Sürülmedik hiçbir yer kalmıyordu. O demir böcekler toprağı yiyor, yutuyor, bir günde kocaman bir alanı sürüyor, altın üstüne getiriyordu. Süleyman Kahya boynunu büktü. Haydi 3 gün daha bekleyelim. Ne olacaksa. Senin şu 1000 yıldır uğraştığın kılıcın ne işe yarayacaksa. Haydar Usta sevindi. Sakalı gözleri hemen o anda aydınlandı. Haydi siz gidin gayrı, ben çalışacağım. Hemen içeriye koştu. Kerem, Kerem altın çanağını getir. Çalışmaya koyuldu. Oradan ayrılan Süleyman Kahya acı acı gülümsüyor, fıkara diyordu. Garip. Kılıcına 5 para verirler sanıyor. O devirler geçeli 100 yıl oluyor. Kılıcına bir karış toprak vereceklerini sanıyor. Müslüm kızdı. Yanlış konuşuyorsun Süleyman dedi. Asıl senin dünyadan haberin yok. O kılıç değil mi bizi İskender'den kurtaran, ölümden zulümden kurtaran? Sen yanlış konuşuyorsun. Haydar'ın kılıcını görenin dili boğazına akar. Haydar'ın kılıcını gören kişinin gözleri kamaşır. Haydar'ın kılıcını görenin tebdili şaşar. Dünya dünya olalı hiç kimse böyle güzel bir şey görmemiştir. O kılıcı İsmet Paşa görsün, bütün varını verir de alır o kılıcı. O kılıcı görsün İsmet Paşa, değil Çukurova'yı, üstümüze Amikovasını bile bize verir. Hiç, hemen verir. Yanlış konuşuyorsun. O kılıç bir bitsin görürsün. Çukurda toprağımız olacak. O kılıç nedir? Bir Mısri kılıçtır. Şahları padişahları layık hay yiyen. Süleyman Kahya yanındakilerin hem şu yaşlı kişilerin inadına, imanına acı acı gülümsüyor, ister istemez de onlara katılıyordu. Belki diyordu Rüstem, belki. Rüstem 30'unda gösteriyordu. Askerliğini Çanakkale Gelibolu'da yapmış, çavuş olaraktan terhis edilmişti. Belki, kim bilir. Haydar Koca'nın bir bildiği vardır. Bu çağda da belki bu kılıcı anlayan, değerini bilen bulunur, kim bilir. Tam 30 yıldır bu kılıç, deliliğine alışmışlar, ona gülmüşler, acımışlar ama ta derinlerden de kendi kendilerinden bile sakrayarak Haydar Usta'nın kadar değilse de ona yakın umut bağlamışlardı. Çok şükür kılıç bugünlerde bitiyordu. Bu yazkı gibi 2 yaz daha çalışsaydı Haydar Usta, kılıç çoktan bitmişti. Onlara öyle geliyordu ki Haydar Usta umudunu uzatıyordu. Derim evine gidip oturdular. Süleyman Kahya obanın başı kahyasıydı. Etine doygun, orta boylu, kır sakallı, şayak şalvar girip şalvarın üstüne dize kadar nakışlı çorap çeken, yeşil gözlü, hep gülen bir kişiydi. 3 gün sonra Çukurova'ya ineceğiz, nereye konacağız? Rüstem, Akmaşat bizim yurtlarımız değil mi? Dünya kurulduğundan bu yana diye sordu. Bizim yurtlarımız dedi Süleyman Kahya. Bizim yurtlarımız ama topusu beylerin elinde, Derviş Bey'in elinde. Derviş Bey bir iyi adam, çocukları kardeşliği biraz zulüm. Zulüm dedi Müslüm. Vakti erişti diye de ekledi. Siz kendi başınızın çaresine bakın. Komşular birer ikişer derim evine geliyorlar. Evin içine herkes yaşına göre sıralanıyordu. Süleyman Kahya, Haydar Usta'yı da çağırın gelsin diye yanındaki Mustafa'ya da söyledi. Bu mühim toplantıda o da bulunsun. Az sonra Haydar Usta da geldi. Aşağı yukarı obanın bütün yaşlı erkekleri derim evine gelmişlerdi. Ellerindeki kirmende kara keçili kılını, keçi tüyünü ve renkli ürünlerini eğiriyorlar, susuyorlardı. Haydar Usta gelip yerine yerleştikten sonra Süleyman Kahya sözünü açtı. Çukura birkaç gün sonra ineceğiz. Buralar soğudu. Yakında neredeyse kar düşer. Bu dağ başında daha fazla duramayız. Çukurda da adımını atacak boş yer yok. Bir köylerin meraları kalmış. O da köylerin kendilerine yetmiyor. Çok köylerin merasını bile sürmüşler. Bir büyük çiftliklerin bir kısmını, bir bazı tepeleri, höyükleri, bir de büklükleri, bir de çeltik tarlalarını ekmemişler. Başka konacak yer kalmamış Çukurova düzünde. Biz bu kış ne yapacağız, nereye konacağız? Bir de bütün Çukurova bize düşman gözüyle bakıyor. Bir kıl çadır görmesinler, cin ifrit oluyorlar. Rüstem Uzun sarı bıyıkları düşmüş. Akmaşat bizim evvelden beri yurtlarımız. Ta ezelden beri. Oraya gidip konalım. Derviş Bey ne derse desin. İsterse bizi öldürsün. Sakarcalı Ali... Rüstem doğru söylüyor dedi. Dövüşelim. Yurtlarımızı silah zoruyla alalım. Ya da toptan kırılalım. Öldürsünler bizi. Böyle yaşamaktansa çoluk çocuk öldürsünler hepimizi. Müslüm zulüm dedi. Vakti erişti. Ben karışmam. Tanış ağa söze karıştı. Çok uzun boylu, yay gibi öne doğru bükülmüş bir adamdı. Yüzü de uzundu. Köseydi. Çenesinin ucunda ancak 4-5 tane sakalı kalmıştı. Kış yaz nakışlı kepeneğini sırtından çıkarmazdı. Uzun sözün kısası diye söze başladı. Uzun sözün kısası, uzun sözün kısası. Biz Akmaş atı, kendi dede yurtlağımızı para verip almalıyız. Başka hiçbir mümkünatı yok. Hükümet kurmuşlar onların. Askeri, jandarması, polisi onların. Havada uçan uçakları, toprağı yaran traktörleri, kamyonları, yalım gözlü kara trenleri, evleri, sarayları. İçine girince insanın ittiği şehirleri var. Topları, tüfekleri, her bir şeyleri var. Onlarla biz başa çıkamayız. Ne yapıp yapıp parayla bulup buluşturup, madem ki Derviş Bey Akmaş atı satıyor, almalıyız. Murat Koca, geçen yılda, öteki yılda, daha önceki yılda hep para bulmaya, çukurdan toprak almaya kalkıştık. Topladığımız para iki çadırlık yere yetmedi. Kadınların, kızlarımızın altınlarını, devimizi, koyunumuzu, atımızı, itimizi, çadırlarımızı, kepeneklerimizi, her şeyimizi satsak bile yetecek bir yer alamayız. Rüstem, alamayız dedi. Kiralasak dedi Sakarcalı Ali, kiraya verseler dedi Murat. Ne yapalım öyleyse dedi Mustafa. Vakti erişti dedi Müslüm. Siz kendi başınızın çaresine bakın. O gün akşama kadar konuştular, bir çare bulamadılar. Akşam oldu, gün battı, yoruldular. Önlerine çadırlardan yemek geldi, lokmalar ağızlarında büyüdü. Yemek mi yediler, zıkkı mı yuttular bilemediler. Gece yarısına doğru Kel Musa bir düşünce sürdü ortaya. Hasan Ağa'nın oğlu yangındı cenene. Hasan Ağa'nın 100.000 dönümden fazla toprağı var. Hasan Ağa'nın oğlu bana dedi ki, eğer cereni bana verirseniz, ben de size çiftliğin bir köşesinde bir yer veririm, köy kurarsınız. Babama da size verdiğim toprağın bedelini 20 yılda ödersiniz. Ben geldim size söyledim, olmaz dediniz. Sanki Meryem Ana mübarek Ceren, sanki Fatma anamız, sanki Hatice anamız mübarek Ceren. Ne olurdu yani, şimdiye kurtulmuş gitmiştik. Abdurrahman ayağa kalktı. Boynu kalın, tane tane konuşan, dudakları çok kalın, çocuksuluğunu iyice gösteren sünen dudak bir adamdı. Kızım kimi isterse, kimi gönlü çekerse ona varır dedi. Ben Ceren'e teklif etmedim mi? Kızım bize, elin aşiretini kurtar, şu adamla, Oktay Bey'le evlen demedin mi? Gözümüzün önünde kız istemedi. Bütün oba kızlı erkekli, karılı kocarı Ceren'e yalvarmadı mı? Benim elimden başka ne gelir? Çok şey gelir dedi Kel Musa. Kız çocuğu değil mi? Sormazsın bile. Olur mu dedi Abdurrahman. Bir kızı zorla verelim, yerleşeyim toprağa, kız da kalsın bir gece yarısı başkasına. Ya da kendini öldürsün. O zaman toprağımızdan atmaz mı bizi Oktay Bey? Olur mu? Böyle olur mu? Olur mu dedi Süleyman Kahya. Gönülsüz kız çürük iş. Gene bir tartışma başladı. Gün atıncaya kadar sürdü. Bu arada Ceren'in anasını çağırdılar. Süleyman Kahya acıklı bir dille durumu, çaresizliklerini anlattı. Bir imdat olursa Ceren'den olurdu. Ceren bizi öldürmesin dedi. Çok da güzel bir oğlan Oktay. Elleri yumuşak, azıcık da kadına benziyor ama bu kadarlık kusur padişah oğlunda da olur. Çukurun yarısı Oktay Bey'in. Ne diyorsun bacım? Ceren'in anası acısından, durumlarının çaresizliğinden, Kahya'nın ağız söyler gibi dalgalanan yangılı sesinden ağlamaya başladı. Gider söylerim Ceren'e, öldürsün kendini, girsin çukur ovalı avrat yapılı herifin koynuna da bizi kurtarsın. Kara yazgılı kızım. Sabah oldu, gün açıldı. Hiçbir çare bulamamışlardı. Haydar Usta iki eliyle sakalına sarılmış, sabaha kadar öyle düşünmüş kalmıştı. Sabah olunca ellerini sakalından çekti, elleri uyuşmuştu. Ayağa kalktım. Üzülmeyin dedi. Kılıcı 3 gün içinde bitireceğim. Ondan sonra korkmayın. Kılıçtan başka hiçbir mümkünatı çaresi yok. Siz hiç üzülmeyin. Demirci evine yollandı, körüğün başına geçti. Dışarıda develer, atlar, eşekler, koyunlar, keçiler birkaç çadırın önünde bir ağacın üstüne tünemiş, ayaklarından kayışla bağlı, çıngırak takılmış doğanlar, kara kuşlar, büyük, her biri bir at irildiğinde çoban köpekleri. Süleyman Usta'nın soylu yaşlı heylan atı kişnedi. Usta, Kerem'im dedi. Benim atı suladın mı? Sulamadım dedi Kerem, dışarı fırladı. Kerem bu atı çok severdi. Hızır ona şahir verdiğinde şahini koluna konduracak, bu ata binip ava öyle gidecekti. Bundan yıllar önce bir Türkmen ağasından Haydar Usta bu atı tay olarak almıştı. Bu tay için 3 deve, 11 koç, 2 çoban köpeği vermişti. At da attı, rüzgar gibiydi. Haydar Usta'nın anlamadığı, hiçbir zamanda anlayamayacağı bir şeyler olup bitmişti. İnsanlar, Çukurova, sihirbazın çubuğu değmiş gibi bir değişmiş, akkara, karalık oluvermişti. Ama bu iş bir anda oluvermişti. Kimse kimseyi tanımıyordu. Sular, ağaçlar, tepeler, ormanlıklar da değişivermişti. Bir bakmışsın uçsuz bucaksız bir gölün, bir bataklığın, bir büklüğün yerinde bir orman gürlemiş çıkmış. Göz açıp kapayıncaya kadar ekini biçip döven, çuvallayıp tarlanın ortasına atan dev böcekler, demirden ateş yutan böcekler. Pesübhanallah, pesübhanallah. Eritilmiş altını ince tel tel çekti. Ocağın ışıltısı kırmızı sakalına vuruyor, sakalı biraz daha kırmızılaşıyordu. Düşünceli gözleri ta karanlık bir çukurda canlı şaşkın ışıldıyordu. Düşünüyordu, Kürt Ali Ağa Türkmen Bey'i bozulmamış Kospınar'ın suyu kadar tertemiz. Sağ olsaydı bize başımızı sokacak, çadırımızı kuracak bir toprak verir miydi? Kürt Ali Ağa'yı gözlerinin önüne getirdi. İnce, uzun, sivri sakalı, ipekten mintanı, şalvarı, ceketi, bir okka çeken ağır, altın köstekli saati, incecik dal gibi bedeni, büyük, kederli ceren gözleri. Haydar Usta'nın gözleri doldu, içini çekti. Verirdi dedi. O kadar çok toprağı vardı ki Ceyhan'ın öte geçesinde, Ceyhan Bekirli köyünün ilerisinde, insan bilir insanlığın kıymetini, dedi, ah çekti, işine koyuldu. Düşündükçe içi, olanı biteni götürmüyordu. Süleyman Kahya da düşünüyordu. Tarsus da diyordu. Ali Paşa'nın oğlu. Çok toprağı var. Toprağında da hiç ekmez sürmez. Barsokan'a ver şu toprağı bize. Çalışıp kazanalım. Ödeyelim sana yıl yıl. Verir mi? Belki verir. Abdurrahman dedi. Ali Paşa'nın oğlu Rahmi Bey'i anımsadın mı? Anımsamaz olur muyum dedi Abdurrahman. Avcılık arkadaşımız. Sağ mıdır dersin? Geçen yıl Tarsus'tan gelen birisine sordum. Sağmış, evlenmiş, kocaman kocaman 6 çocuğu olmuş. 5 tane çiftliği, 2 tane bez dokuyan, içinde 3000 kişi çalışan fabrikası varmış. Ermeniden kalma. Ankara'ya gitmiş, büyük adam olmuş. Rahmi Bey paşa olmuş. Bir zamanlar Rahmi Bey şehri, evini bırakmış, yörüklere katılmıştı. Bütün dileği yörük olmaktı. Bir çadır yaptıracağım, yedir diyekli. Develer, atlar, koyunlar alacağım. Helal süt emmiş bir de yörük kızıyla evleneceğim. İşte bu kadar demişti. Süleyman Kahya'nın evinde bir yıl kalmış. Süleyman yememiş, ona yedirmiş. İçmemiş, ona içirmişti. Ata binmeyi, silah kullanmayı, av avlamayı ona Süleyman öğretmişti. Kız kardeşi Senem bile Rahmi Bey'e verimkar olmuştu. Bir gün biz sabah uyanmış bakmışlardı ki Rahmi Bey ortalıkta yok. Bu yaşamdan bıkıp da çekip gitmiş. Süleyman'ı merak sarmış, adamlar göndermiş Ali Paşa'nın konağına. Adamlar konakta Rahmi Bey'i bulmuşlar. Bizi Süleyman gönderdi demişler. Rahmi adamların yüzüne bir şey anımsar gibi bakmış bakmış da hiçbir şey söylememiş, hiçbir şey konuşmamış, oradan ayrılmış. Şimdi ona varsak gitsek, şu saati ona göstersek bizi tanır mı? Saati çıkardı, altın köstekli altın saat ışıldadı. Bize bir çadırlık bir yer verir mi? O zaman... Öyle yaşamaktan bıkmıştı. Biz de şimdi böyle yaşayamıyor, ona sığınıyoruz. Abdurrahman büyük coşkuyla elleri titreyerek verir verir dedi. O çok iyi bir çocuktur. Hem de akıllı. Verir. Rüstem, benim bir askerlik arkadaşım var dedi. Yenice'nin Kargılı köyünden. Deli İbrahim. İnsanoğlu şu yeryüzüne geldi geleli böyle cömert bir adam görmemiştir. Eğer azıcık bir toprağı varsa bile bizi oraya yerleştirir. Süleyman, o da var dedi. Askerden geldiğimizden yana onu dinden düşürmezsin. Müslüm Koca, ben Koca Ramazanoğlu'na kaval çalmış kişiyim. Vakt erişti. İşim bitti benim. Bak kuzu dişi çıkarıyorum. Ramazanoğlu kavalımı dinledi dinledi gözyaşı döktü. Dile benden ne dilersen Müslüm dedi. Ben de sağ ol dedim. Ne verdiyse almadım. Çaldığım kavalın karşılığında ben hiçbir şey almadım. Kaval hak için, gönül için çalınır. Ramazanoğlu gök gibi gürledi. Varıp çukura inince gideceğim Adana kasabasına, varacağım Ramazanoğlu'nun huzuruna. Ramazanoğlu gök gibi gürler, bize yurtdağımızı geri ver diyeceğim. Vermesin bakalım. Herkes çukura inince geçen yılki gibi sürünmemek, rezil perişan olmamak için bir şey düşünüyor, bir çare arıyordu.